Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin, merhabalar.
Merhaba, merhaba, nasılsınız?
Günaydın.
İyiyiz.
Ablamın çalar saati çalıyor. Yani bu ev olaylar serisinde artık yeter diyorum.
Yo, radyoda canlı yayın böyle bir şey zaten.
Radyoda canlı yayını geçtim, benim hayatım böyle bir şey. Çünkü bana hiç saygı göstermeyen bir takım aile efradı sürekli hayatıma girip çıkıyor. Buradan kendilerinden de şikayet edeyim. Ben yayın yaptığımda annem arkamda yürür. Ondan sonra
kedi
ablam...
vardı, kedi bir de.
Evet, yok, onlar gene en saygılı olanlar. Ondan sonra bildiğiniz gibi oğlum anne diye bağırmıştı bir keresinde. Neyse, o şimdilerde pek bir şey yapmıyor çünkü kendi dünyasında. Ondan sonra bir de şimdi bir abla eklendi tabloya. O da çok iyi anladığını söyleyip hiçbir şeyi anlamayıp ve böyle alarmını bırakıp önümde gidiyor mesela.
Arkasından konuşmayalım. Evet.
Doya doya.
Radyoyu bu amaçla kullanmayalım.
Önlerinden konuşuyor. Çünkü yol su elektrik olarak bana dönüyor, sonra bizi şikayet ediyorsun diye bana kızıyorlar. Hayatım tehlikede, biliniz istedim. Şimdi şaka bir yana, böyle şaka yapıyoruz ama hayatın bu güldüğümüz ettiğimiz kısımları... Hayatı gerçekten tehlikede olan biri varmış meğer. Sevim Gözay. Ben kendisini hiç tanımadım. Hayatını hiç görmedim. Ama kendisini kaybetmiş olmak beni çok üzdü hakikaten de. Çünkü bu kadar genç, daha 50'sine gelmemiş bir kadının ve çok da hayat dolu gözüküyor. Kimseye de hastalığından, durumundan öyle bahsetmemiş. Çok yakınları dışında haberi bile olmamış kimsenin. Çok bana dokundu hakikaten bu haberi almak dün. Bilmiyorum, böyle hayatımıza dediğim gibi illa tanımış olmak gerekmiyor bazı insanları. Birden çok üzülebiliyorsunuz. Hayatınıza bir şekilde çok dokunabiliyorlar. Böyle bir çağda yaşıyoruz aslında.
Gazeteci ve yayıncı değil mi?
Evet, gazeteci ve yayıncı. Sinema programlarıyla ben kendisini özellikle hatırlıyorum. Gazetecilikte de Gezi sonrası sıkıntı çekmiş oldukça. Onu da bilmiyordum. Yani o kadar aslında... Aynı hayatlar, paralel hayatlar yaşayıp bazen birbirimize dokunamıyoruz. Bazen de işte böyle kendisiyle işte sosyal medyadan takipleşiyorduk. Bir şekilde bir bağımız vardı diyelim. Evet. İlginç bir şey. Böyle kaybı beni gerçekten de üzdü. Şimdi bugün öyle bir gün ki fark ettirmeden Türkiye için çok önemli. Çünkü Almanya'da bir seçim var. Hristiyan demokratların yeni lideri seçilecek. Bu gerçekten de çok çok Türkiye için önemli bir dönüm noktası. Çünkü artık Angela Merkel'in olmadığı zamana doğru geri sayım yapıyoruz adım adım. Ve işte yerine gelebilecek insanlardan bir tanesi, geçen haftalarda da bahsetmiştik, şu anki adaylardan en yüksek şansı olan Friedrich Merz diye bir kişi. Bu da işte BlackRock isimli bir aktif derken ne olduğu belli olmayan aktifler, hisse senetleri vesaire, dünyanın en büyük aslında finansal kurumlarından bir tanesinin yöneticisi, Almanya yöneticisiydi.
Öyle mi? Bu kim? Başbakan adayı mı?
Efendim?
Başbakan adayı mı?
Başbakan adayı olma ihtimali en yüksek isimlerden bir tanesi, öyle
bir
söyleyeyim.
İsmini bir daha alabilir miyim?
Friedrich Merz.
Biz de şimdi biraz önce bir çok önemli haberden bahsediyorduk. BlackRock dünyanın en büyük şirketi, işte bu varlık yöneticisi dedikleri ve şeyden çekileceğim tamamen diye geçen sene açıklama yapmıştı. Biz de Allah ne kadar iyi bu büyük şirket diye sevinmiştik. Küresel ısıtmaya karşı. Fakat meğerse bir kanun, hukuk boşluğundan yararlanarak 85 milyar dolarlık tutarında kömüre, dünyanın en kirli yakıtı olan kömüre hisse senetlerini elinde tutmakta olduğu ortaya çıkmış. Jasper Jolin'in haberi, çarşamba günkü Guardian gazetesinin haberiydi. Yani evet. Bu Almanya'nın durumunu da ve bütün dünyanın durumunu aslında riyakarlığı en iyi gösteren haberlerden bir tanesi bence.
Şimdi BlackRock gibi şirketler ve tabii ki de bu tarz zihniyette olanlar önemli olan kar olduğu için kar neredeyse nereden kazanç sağlayacaklarsa çok da vahşi bir şekilde o tarafa yöneliyorlar. Yani vahşi kapitalizmin en uç noktasındaki insanlar diyebiliriz. Çünkü BlackRock gibi bir şirketin mesela meselesi tamam finansal konularda çalışan eden veyahut da zaten yani birçok kapitalistin tabii ki de amacı sadece kar. Ama BlackRock gibi şirketler Amerika merkezli bir şirketten bahsediyoruz. Hiçbir kanuna tabi değiller. Yani bankacılık sisteminde tam olarak değiller ve bankacılıkla da uğraşıyorlar. Ama bunun dışında işte bütün bu hisse senedi, alım satımı, yatırımlar bunlarla ilgili çok önemli çalışmaları var. Ve yani mesela Facebook'tan tutun Amazon'a. Bu tip işte aynı zamanda medya ve sosyal medya ile ilintili şirketlere de ciddi yatırımları var. Öte yandan silah sanayinde de Amerika'nın mesela silah sanayindeki en önemli yatırımcılardan kendileri. Hal böyle olunca bu kadar çok alanda etkili bir şirket söz konusu olunca tabii ki arka planında neler oluyor, bitiyor vesaire, siyaseti etkisi ne oluyor, bunu da merak etmeden edemiyor insan. Çünkü BlackRock'un Obama dönemini, daha öncesinde zaten birçok nüfuz elde etti ama Obama döneminde de lobicilik faaliyetlerini kullanarak aslında denetimden büyük ölçüde kurtuldu. Kendi üzerine denetim gelmesini o dönemde çünkü ciddi tartışılıyordu bu, engelledi. Tabii Trump dönemi kendileri için bayağı bir hoş bir dönem oldu. Onu söylemeye bile gerek yok belki ama. Ama şimdi Biden yönetiminde de ekonomi takımında Biden'ın BlackRock'ta çalışmış insanlar da var.
Evet, bunlar yani işte soru işareti. Almanya'da yani şeyde de bir kömürcülerin mesela büyük egemenlik kurduğu ülkelerden ikisi. Biri Hindistan, bir de Hindistan'ın en büyük devasa şirketi Adani'nin. Kömür şirketinin Avustralya'nın da en büyük yatırımcılarından biri olduğunu ve Avustralya hükümetinde de aynı şekilde etkisi olduğunu görüyoruz. Yani harika bir durum var. Kömürden elimizi sıyırıyoruz diyorlar ve yalan söylüyorlar yani hepsi.
Tabii ve sadece Friedrich Merz'in bu arada dezavantajlı noktası BlackRock'ta çalışmış olmak, BlackRock'un üst düzey yöneticisi olmuş olmak değil. Aynı zamanda AfD'nin, Alman aşırı sağının bizim politikalarımızı çalıyor dediği bir aday. Yani öyle bir aslında sağın sağı, muhafazakarın muhafazakarı bir yaklaşımı var ki Alman aşırı sağına ya bizim politikalarımızı bu adam alıyor. aslında bize ait bu politikalar, söylemleri bize ait dediği birisi. Şimdi Almanya'da tabii ki böyle bir şansölye adayının olabilmesi ihtimali dahi çok düşündürücü. Ama ilk önce şimdi adım adım tabii şimdi Hristiyan Demokratların lideri seçiliyor. Şimdi Hristiyan Demokratların 1001 tane delegesi var ve bu 1001 delege bir araya gelip işte bugün bu hafta sonu bir aday belirleyecekler. İkinci tura kalma ihtimali de var. Şimdi Friedrich Merz şansölye adayları arasında en güçlü olan gibi gözüküyor. %20 küsur desteği var. İkinci aday Armin Laschet. Kendisi %20 civarı eğer şansölye adayı olursa şu an desteği.
Hangi şirketten?
Şirketten değil, o Merkel şirketinden. Şöyle Merkel'in sıkı bir takipçisi. Friedrich Merz partide her zaman ciddi bir anti-Merkel kutup olan bir tane bir isim. Gençlik örgütü arasında güçlü, biraz önce bahsettiğim Merz. Yani genel olarak partinin ağır topları ile ilgili sorunları olabilir vesaire, işte tabii ki Merkel ve çevresiyle, ama kendisine işte bir karizmatik liderlik alanı oluşturmuş. Armin Laschet'e baktığımızda o Merkel çizgisinin tamamen sürdürülmesi, tam aynı çizgi gibi aslında. Ki Merkel çizgisi de bildiğimiz gibi işte şimdi çok işte istikrar, çok böyle başarılı vesaire diye biz dışarıdan bakıyoruz, ama orada da bir takım sorunlar olduğunu unutmayalım. Yani Türkiye'ye olan mesela ortaya karışık politika, arka kapı diplomasileriydi vesaireydi gibi. Armin Laschet daha bu çizgide gidecek bir insan. Yani Merkel'in bıraktığı rotada aynen ilerleyecek adeta bir isim diyebiliriz. Üçüncü aday ise Norbert Röttgen. Kendisi eski çevre bakanı, çevre konularına daha duyarlı, daha yenilikçi bir aday olduğunu iddia eden bir isim. Sadece işte çevre konusunda değil, aynı zamanda dijitalleşme, kadınların daha çok partide ön planda yer alması gibi konularda da yenilikçi. Yani Armin Laschet de bununla ilgili şeyler söylüyor ama Norbert Röttgen bu konuda en iddialı olan isim gibi ve bu adaylar arasında da bu muhafazakar partinin, muhafazakar sağ partinin liderleri arasında, liderlik adayları arasında da en aslında farklı profili sahip olsa da en düşük oy potansiyeli olan bu arada maalesef ki. Bu arada bu üç adayın da, Friedrich Merz'in, Armin Laschet ve Norbert Röttgen'in de tam bir beyaz erkek profilinde olduğunu da unutmayalım. Bir anlamda işte bir kadın lider mirasından sonra tekrar bir kadın sahiplenemedi. Bilindiği gibi Annegret Kramp, gene ismini söyleyemeyeceğim işte takıldık. AKKK. Evet, kendisi işte savunma bakanı şimdi, işte ki Merkel'in yerinde o olacaktı eğer her şey yolunda gitseydi, fakat Merkel'in bu anlamda bu planı tutmadı. Annegret Kramp-Karrenbauer deyip geçeceğim. AKK, Alman genlerim bu arada isyan ediyor hiçbir şey telaffuz edemediğim için, ama yani benim Almanca telaffuzum çok kötüdür, beni bağışlayın. Ailede bu gelenek olmasına rağmen ve kulağım çok dolu olmasına rağmen Almanca ile ilgili birçok şeyi anlayabiliyorum ama hiçbir şeyi telaffuz edemiyorum. Almanca kurslarım da hep başarısız geçmiştir bu yüzden. Neyse, bu işte AKK kendi kendine elemiş oldu. Liderlik başarısı gösteremedi ve işte bu üç erkek şimdi, bir tanesi Hristiyan Demokratların lideri olacak. Yalnız şansölyelik için en yüksek şansı olan bambaşka bir aslında isim. Bambaşka iki isim diyebiliriz. Baviera'dan, Baviera'nın şimdiki eyaletin yöneticisi Markus Söder. Ki kendisi Hristiyan Demokratların kardeş partisi, koalisyon partisi, Hristiyan Birliği'nin başında. Dolayısıyla o, şimdi oradan aslında hala şansölye olma şansı var. Evet, Hristiyan Demokratlara bir lider seçilir ama şansölye adayları bu iki partinin, ki tabii ki de Hristiyan Demokratlar çok daha büyük bir büyük abi diyelim. Ama Markus Söder de tabii ki son anda derken artık Ekim'de seçimler olacak çünkü giderek son ana doğru gidiyoruz o bakımdan. Alman son anıyla şansölye adayı da olabilir.
Ne zaman?
Seçimler Ekim'de. Bu Ekim. Yani çok az kaldı. Angela Merkel gidiyor. Yani bu hakikaten aslında Türkiye'yi de düşündürmesi gereken bir durum. Sanırım da biraz düşündürüyor. Şöyle ki yavaş yavaş biliyorsunuz geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz söylemlerini tekrar duymaya başladık. Hı-hı. Ki bu sefer ben Türkiye'den gelen bu söylemleri daha ciddiye alıyorum. Ama şu açıdan ciddiye alıyorum. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri gerçekten çok iyi olacak diye değil. Türkiye çok pragmatik bir şekilde aslında gene işte bu boşlukları, şunları bunları kullanarak Avrupa Birliği'ndeki ve Merkel'in son raf ömrü varken hala ki hallerini kullanarak istediklerini elde etmeye çalışıyor gibime geliyor. Yani ne elde edebiliyorsa o da tabii ki. Ki tam da yıl bitmeden önce bildiğiniz gibi Suriyeli mültecilere yönelik bu 2016'dan bu yana kadar olan o meşhur 6 milyar euroluk Türkiye'ye verilen maddi tahsisin son kısmı ödendi Avrupa Birliği tarafından. Yani biz bir yandan işte bu Türkiye'ye yaptırımlar gelir mi, Aralık'ta ne olur gibi durumları konuşuyorduk. Öte yandan da yaptırımlar gelmesi bir yana aslında bu Suriyeli mültecilerle ilgili ödemenin son kısmı yapıldı. Fakat işin kötü yanı gecikerek yapıldı tabii ki. Burada mülteciler aslında zarar görenler ve bundan sonra da aslında ciddi bir 2027'ye kadar olan bütçede, bizim de üstünde çok konuştuğumuz o bütçede pek de fazla bir tahsisat yok. Türkiye'ye verilecek bir para vesaire yok. Sadece işte geçen Temmuz'da onaylandı. Yaklaşık işte dönüp de benim de bakmam lazım ama yani böyle milyar eurolar değil, 1 milyar euro bile etmeyecek olan bir oran önümüzdeki yıllar için söz konusu. 2022'den sonra ne olacağı da belli değil. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'deki Suriyelilerin eğitimi, işte ekstradan işte yani kendi kazanabildiklerini varsa eğer tabii ki üzerine yaşamlarını sürdürmeleri için en dezavantajlı grubun bir nakit yardım yapılıyor bilindiği gibi. O vesaire havada kalacak, artık gidecek. En önemlisi de tabii eğitim kısmı işin. Maalesef böyle de bir durum var bu arada. Bu arada başka bir tane daha isim vardı. Jens Spahn. O da şansölye, şu an şansölye adayı olarak ismi geçenlerden bir tanesi. Fakat o da şu an lider adayı değil. Yani önce CDU'nun bir tane liderinin çıktığını, Hristiyan Demokratlarını göreceğiz. Sonra onların arasından veyahut da bu benim bahsettiğim daha çok şansı olan Mark Söder ve Sağlık Bakanlığı'nı da Almanya'nın yapmış olan Jens Spahn arasından bir tanesi de şansölye adaylığı için yarışabilecek. Çünkü onların daha çok şansı var gibi gözüküyor. %30'a yakın aşağı yukarı bir destek elde edebiliyorlar mesela falan filan. Diğerlerini %10 mesela bir üstüne koyan bir şeyleri var aslında. Profilleri var. Bu arada arkada her türlü gürültüyü yapan ablama tekrar teşekkür ediyorum. Evet, radyoda sesler duyuluyor olduğu gibi. Tekrar çok sağ ol. bu arada. Aynen. Ve karşımda konsantrasyonumu bozmak için her şeyi de yaptığı için sağ olsun. böylece evet yani.
Peki şeyi de sormak istiyorum. Şimdi bu çeşitli, bu son derece önemli tabii. Avrupa Birliği açısından da büyük önem taşıyor Almanya seçimleri filan. Bu Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından Doğan Özgü'den artı gerçekte ilginç bir yazı yazdı. 14 Ocak tarihinde, sen de tabii görmüş oldun. Yani şeyden bahsediyor, bu HDP'ye karşı girişilen kapatmalar. Yani Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli tehdit olarak tekrarladığı, Bahçeli'nin derhal uygulatmak üzere harekete geçtiği HDP'yi kapatma skandalı gerçekleşir. HDP'li milletvekilleri de dokunulmazlıkları kaldırılarak tıpkı parti liderleri Demirtaş, Yüksekdağ gibi zindanlara atılırsa bu aynı zamanda Türkiye'deki sol muhalefetin ve Kürt direnişin sesini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde, Avrupa Birliği Türkiye Ortak Parlamento Komisyonu'nda ve diğer uluslararası parlamenter kurumlarda susturmak sonucunu verecektir diyor. Bu nasıl bir, yani tam da yeni şeyler de başladı şimdi Kobane olayları dolayısıyla 6 sene önceki fezlekeler hazırlamak üzere hazırlanıyor şimdi şeyde. Tanıdığımız milletvekilleri filan, hatta bir de herkesin sevdiği bir doktor Şeyh Muz Gökalp bulunmadığı bir hastanedeki eylemlerinden dolayı neredeyse, çok acayip. katılmadığı bir kongrede yaptığı konuşmalar, çalışmadığı hastanedeki çalışmaları nedeniyle terörden tutuklanan bir doktorun durumunda evet. konuşuyordu. Ne olacak peki bu ilişkiler?
Şimdi herhalde biraz dışarıda esip gürleme, tabii içeride baskılar ve sıkıntılar hiçbir zaman bitmedi ama içerideki işte dış politikanın iç politika malzemesi olarak kullanılmasının veyahut da işte dışarıda böyle işte Yunanistan'la savaş rüzgarları esti vesaire. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz haftalarda Yunanistan'la da istikşafi görüşmeler başlayacak ki istikşafi lafı zaten ürpertici bir laf bildiğiniz gibi. 2015'e gidersek o koalisyon görüşmelerine hiç bitmeyen ve sonu da büyük bir hüsran olan. Şimdi istikşafi görüşmeler üstelik de İstanbul'da başlıyor. Yunanistan'ın dolayısıyla deplasmanda olacağı, yani genelde nötr bir yerde yapılmasını beklersiniz, öyle olmuyor. İstanbul'da başlıyor bu görüşmeler, yani Türkiye'nin avantajıyla başlıyor aslında. Dolayısıyla orada bir takım belki Avrupa Birliği ile ilgili gerçekten gelişmeler yaşanabilecek. O sırada herhalde iç taraf daha çok gündem olacak. Böyle bir hani dönüp dolaşıp işte adeta şey gibi böyle o boş sandalyelerden hangisine kim oturacak falan filan gibi devamlı aslında bir kapışma yaşanıyor Türkiye politikasında. Aslında dans eden ve oyunu oynayan da tek taraf var, muhalefet tamamen işin dışına itildiği için ama o sandalyelerde epey azaldığı için ekonominin getirdiği negatif durum tablodan dolayı iktidar belki oyununu bu sefer bu şekilde kuruyor gibi gözüküyor. Tabii bu arada Avrupa Birliği ile yaşanabilecek gelişmelerin de biraz önce de ondan bahsediyordum. Sınırı çok aslında kısıtlı. Çünkü artık iki tarafta birbirinden çok fazla beklentisi yok. İşte Türkiye olsa olsa işte vize serbestisi, gümrük ki vize serbestisinin önümüzdeki dönemlerde hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü ancak oturma izniniz varsa şu an oturma izniniz olan ülkeye gidebiliyorsunuz Avrupa'da. Öyle istediğiniz yerlerde gezebilecek durumda kimse değil veya vatandaşı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ya ancak belli ülkelerden, yani oturma izni olan ülkeler de ancak tabii Schengen sınırları içinde hareket edebilirsiniz. Mesela Almanya veya Fransa'da oturma izniniz varsa bu çok başka, Bulgaristan'da oturma izni olmaktan vesaire vesaire. Neyse, böyle karmaşık durumlar var zaten. Vize servisini o yüzden bir kalem geçelim. Olsa olsa gümrük birliğinin güncellenmesi söz konusu olabilir. Bu da zaten 40 yıldır yapılması gereken, 40 yıl yani lafı gelişiyor ama uzun zamandır yapılması gereken bir durum. Böyle bir tablo var. Yani iki tarafta artık üyelik olmayacağını biliyor. Her şey ayan beyan ortada ama işte bu sefer gerçekten parçaları biraz toplayabilirler. Bu arada zamanımızın da sonuna geldik. Biz bu Avrupa Birliği işini önümüzdeki haftalarda da özellikle
mutlaka evet.
görüşmeler çerçevesinde konuşuruz. Tabii Almanya'daki bu şansölye adaylarının ilk elemesi sayılan Hristiyan Demokratların liderlik seçimini de takip etmeye sizler de devam edin.
Tamam, bitirirken ben de gelecek hafta konuşuruz ama bir sorum var olacak. Açık gazete ekibi olarak hangi takımı tutuyoruz? Onu gelecek hafta sen bize söylersin. Biz de ona göre hangi başbakan adayını destekleyeceğimizi.
Vallahi işte
Hristiyan keşke... Demokratlardan mı olacak bizim?
Evet. Tabii.
Hristiyan Demokrat zaten orada zor bir şeyle başlıyoruz. Hepsi erkek, hepsi beyaz adaylar. Çok son derece sapına kadar. Dolayısıyla tabii ki bunların arasında bari eski çevre bakanı olsaydı Norbert Röttgen ama o da pek şanslı gözükmüyor.
Onu haftaya konuşuruz zaten.
Tabii. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.